Ayrım 24.
Alman sürgün var mı orada diye soruyordu Karl sabırsızca. Hayır, bu benim ilgi alanıma girmiyor. Aslında orada vatandaşlık görevini yaptığından şüphe duyduğum bir delikanlıya rastladım. Büyük olasılıkla bir numaralı isyancıydı. Bühner'in sağ kolu olduğunu söylüyorlardı. Biliyorsun değil mi? Bühner bu beceriksiz doktor oğulcuğu. Yorum yapma, sen ne biliyorsun Bühner hakkında diye Karl kızgın bir şekilde onun sözünü kesti. Tiergarten nemli ve hüzünlüydü. Fris bezle bir bankı silip frakın eteklerini ıslatmamaya çalışarak oturdu. Karl küçük kalın bir meşenin gövdesine dayanarak ayakta kaldı. Schlag, Ren Ovası dağlarının eteklerinde kaybolmuş o küçük köyde geçirdiği kış gecesini ellerinde pranga izleri taşıyan o ilginç delikanlıyı anlatıyordu. Tütün tabakasını çıkardım ve teklif ettim. İster miydiniz? Ne oldu sanıyorsun? Bu serseri rahatsız edilmekten hoşlanmıyordu. Sürüye söz yok. Sürü kültürlü olmaya başlıyor. İşçiler daha cesur ve yüzsüz olmaya başlıyor. Ama beni kandıramazlar. Eğer damarlarımda tüccar kanı taşımasaydım çok büyük bir dedektif olabilirdim. Almanları özlemediğinize göre herhalde yakın bir zamanda geldiniz Almanya'dan dedim ona. Çünkü daha ilk görüşte ne halt olduğunu anlamıştım. Ve ne cevap verdi bu dilenci biliyor musun? Almandan Almana fark var. Delikanlı aptal değilmiş diye gülümsedi Karl. Kimmiş? Maalesef bir prens değil, basit bir kalfa. Gizli bir örgütün ya da onun gibi karanlık bir şeylerin üyesi. Jacoben, devrimci. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik için savaşan Bühner'in ve bir papazın dostu. Üstüne üstlük hapisten kaçmış. Doğrusunu söylemek gerekirse onu tekrar oraya göndermek gerek. Günümüzün Spartaküsü. İsmini öğrendin mi? Dedi Karl düşünceli bir şekilde. Onun kastına mı üye olmayı düşünüyorsun? Mesleği ne? Sadece bir terzi, kalfa. İsmi ne? Johann Stuck. Güzel bir pleb ismi. Sen galiba benim serserimle ciddi ciddi ilgileniyorsun. Ne sandın? Devrimi, genç, sıkılgan prensçiklerin yapacağını mı düşünüyordun? Hiç olmazsa onlar daha hazmedilir bir şekilde yapıyorlar bu işi. Şeytan bizi pleb ayaklanmalarından korusun, dedi Fris korkmuş bir halde. Devrimler çağında Johann Stock gibi kalfalar dünyayı bir düzene sokmak için korkunç bir güce dönüşebilirler. Evet, onunla ilgileniyorum ve bir gün onunla karşılaşmayı da ümit ediyorum. Sadece 4. sınıf vatandaşlar bu dünyaya büyük savaşçılar verebilir diye devam etti Karl. 3. Dünyanın ruhu asla bir yerde durmaz. Sürekli hareket halindedir. Çünkü onun doğası da bu hareketten ibaret. Bazen durduğunu, kendisini tanıma çabasını yitirdiğini düşünebiliriz. Ama bu bir yanılsamadır. Aslında onda derin, dıştan fark edilemeyen içsel bir hareket var. Bir takım sonuçlar elde edilince, eskimiş fikirlerin kabukları paramparça olunca biz ancak o zaman ilerleyişi fark ederiz. Kendini yenilemiş ruh ise Krali Marko Slav edebiyatında insan azmanı, güçlü kahraman anlamında kullanılan bir benzetme. Büyük adımlarıyla ileri doğru yürümektedir artık. Hamlet babasının ruhuna şunları söylüyordu. Evet ihtiyar köstebek, ne büyük ustalıkla toprağı eşeliyorsun. Dünyanın ruhu içinde aynı şey söylenebilir. O da ustaca eşeliyor. Karl onu çok etkileyen bu paragrafı birkaç kere okudu. Paragraftaki düşüncenin derinliği onu etkilemişti. Bir şair de başka şairlerin şiirlerindeki güzellik karşısında aynı heyecanı duyar. Karl kararlı bir şekilde o paragrafı kalemiyle yuvarlak içerisine aldı. Ama bununla da yetinmeyip Hegel'in dehasına duyduğu ilgi ve hayranlıktan dolayı bunu büyük bir özenle ders notları için ayırdığı deftere yazdı. Defter dokunulmamışlığın temizliğine sahipti. Harfler Marx'ın divitinden kağıda tarif edilmez bir kargaşa içerisine düşüyorlardı. Karl'dan başka hiç kimse bu çizgiler ve mürekkep lekeleri örgüsünü çözemezdi. Her şey hareket ediyor, her şey değişiyor. Dünya, nesneler, insanlar diye tekrarlıyordu Karl. Bu berrak gerçeği ve Kopernik'in dünyanın döndüğünü kanıtladığı zaman duyduğu sevincin aynısını duyuyordu. Yüce, basit bir gerçek. Marx şimdi delikanlının çelişkili ruhuyla birçok savaş yaşayarak yıpranmış olan kitabı karıştırıyordu. Yazarın kapaktaki oyma baskı portresi üzerinde durdu. İhtiyar Hegel'in yüzü granitten yapılmıştı sanki. Saydam gözleriyle ısrarla ve delercesine bakıyordu. Dağınık saçları bürger kalpağının altından taşıyordu. Bu beyin de kolera basilleri tarafından kemirilerek öldürülmüş dedi Marx hüzünle. O zamanında öldü. Hatta biraz gecikmiş olarak demişti bir keresinde Gans, öğretmeninin son yıllardaki politik faaliyetini yargılayarak. Hegel'in gelişme teorisi dünyanın çerçevelerini genişletti diye düşünüyordu Karl. Bu yaşamdaki tüm ıssız köşeleri ve düşüncenin yer altını aydınlatan Alaaddin'in lambasıydı. Hegel onu gökyüzünden çalmış ve sonra da bu ışığın gücünden kendisi de korkmuş. Fitili kısmak istemiş ama nafile. Carl yine Gans düşündü. Hayır, ateşi kapıp sonsuza dek götürecek olan yeni Prometheus Gans olamaz. Carl kitabı bırakıp odanın bir köşesinden diğerine doğru volta atmaya başladı. Beyni gergin ve hızlı çalıştığı zamanlar hep böyle yapardı. Adımları gittikçe hızlanıyordu. Sanki uçan düşüncelerin ritmini yakalamaya çalışıyordu. Hep aynı çizgide yürüyordu. Yıkanma yerinden masaya kadar. Köy evinin açık penceresinden leylak ağacının çiçek açmış mor dalları içeri giriyordu. Uzaklarda kuşlar ötüyordu. Ninni söyler gibi monoton bir şekilde sularını akıtan bir değirmen onlara eşlik ediyordu. Carl bir aydan uzun bir süredir Stralov'da yaşıyordu. Bir aydan uzun bir süredir dışarı çıkmamak için hastalığını bahane ederek Hegel'i sayfa sayfa incelemişti. Bu yeni fikirleri savaşa hazır bir düşman gibi karşıladı ama kendini esir alınmış buldu. Hegel'den öncekilerin fikirlerini Hegel'in yıkıcı teorisine karşı savunmaya hazırdı ama yenildi. Yaşamın anlamını ve gerçeğin kendisini bulma fırsatı hareketli, olağanüstü, cesur bir beyin için çok çekici bir şeydi. Carl hiç acımadan kendi Olimpos'unu yıktı, tanrıları tahttan indirdi ve onların burada yeryüzündeki arayışı anlamalarını istedi. Kant, Schelling, Fichte yakın bir zamana kadar onlara saygı duymuştu ama şimdi tozların içinde yenilmiş bir hayda yatıyorlardı. Hegel, Carl'a dünyanın kapılarını açıyordu. İnsanlığın tarihini ve sosyal ilişkilerinin yapısını tanımasına yardım ediyordu. Ve şimdi içine kapalı, saygıdeğer Hegel, Marx için anlaşılır hale gelmişti. Eskiden duyduğu huzursuzluk yok olmuştu. Carl, onun düşüncesinin granit taşları ve sivri kayaları arasında yolunu kaybetmeden dolaşmayı öğrendi. Genç üniversiteli, Tin'in görüngü bilimini fırtınanın kitabı olarak görüyordu. Düşünce için ne çok hava ve geniş ufuklar vardı. Diyalektik gelişme fikri, bürgerlerin sarsılmaz direkler üzerine kurdukları dünyalarını kasırga gibi yerle bir etmekteydi. Marx okumaya devam ediyordu. İçeri Rutenberg girdi. ''Ne kadar değişik, kızgın bir melodi var bu kitaplarda.'' dedi Carl bitkin bir halde. ''Ne kadar değersiz ve ne kadar taklit inciler var bu hazinede.'' ''Taklit mi?'' diye hayret etti Adolf. ''Oh inançsız Toma, sen önce önünde eğiliyor, sonra da hemen foyasını ortaya çıkarıyorsun. Senin beynin tıpkı küçük bir burgu gibi kazıyor ve şüpheleniyor.'' ''İlk önce eğilmeye hazır olduğum şeyden başlayalım. Bundan söz açmışken bana şu çelişkiyi açıkla. Eğer bilgi tarihsel olarak gelişen bir süreç ise ve eğer onun itici gücü bu aynı bilgi savaşı ve doğa ise, niçin ihtiyar Hegel kendi kendine bir sınır koyup öğrenmenin konusunun mükemmel bilgi olduğunu söylüyor?'' Rutenberg çaresizce inledi. Bol gömleği üzerindeki şişkin cebin içinde piposunu arıyordu. Böyle bir günde dışarıda güneş varken uzaklardan güzel kızların kahkahaları duyulurken bu acımasız ormanlara dalmaya hiç niyetim yok. Bruno'ya sor. Ama Carl'ı sakinleştirmek çok zordu. İlk anda diyalektik basitliğiyle aldatan bu kargaşa yığınlarını geçmeye çalışıyordum ama benim bu lanet ruhum rahat durmak nedir bilmiyor. Eşeliyor, kovalıyor, beni kitaptan kitaba, düşünceden düşünceye sürüklüyor. Felsefeye de böyle ulaştım ben ve öyle görünüyor ki daha birçok yere ulaşacağım. Tüm bilim dalları görünmez bağlarla birbirine bağlıdır. Felsefe ve tarih olmadan hukuku düşünmek mümkün değil. Soyut, somuta giden bir yol sadece. Somut ise sınırsız. Bize toz bulutu gibi gelen samanyolu yüzlerce yıldızdan oluşuyor. İşte ben bir önceki gün kurduğumu yıkıyorum, yıkıntılar üzerine yeni bir bina kurmak için. Bu binayı uzun vadeli mi yapıyorum bilmiyorum ama başka türlüsü de olamaz. Ben Hegel'i kabul etmiyordum. Onunla alay edip düşürüp onu ezmek üzere öğrendim onun fikirlerini. Benim silahımın üzerinde Kant ve Fichte'nin isimleri yazılıydı. Ama işte şimdi ben yenilmiş bir halde günün dünya felsefesine kazanılmış bulunuyorum. Gelişmenin doğası böyle. Bana beni öğretiyor. O kadar reddedişin ardından ben Hegel ile silahlanıyorum. Tıpkı Siegfried, Almanya ve İzlanda edebiyatında önemli yer tutan, Marx'ın büyük önem verdiği manzum bir destan kahramanı. Nibelungların şarkısı Nibelung Mann Lied adlı öyküde Siegfried'e uzunca bir yer verilmiştir. Olağanüstü güçlü ve cesur bir kahramandır. Engels, 1840'da Siegfried'in Alman gençliği için taşıdığı anlamı şöyle dile getirir. Siegfried, Alman gençliğinin efsanesidir. Göğsünde yaşam tarafından zincirlenmemiş bir yürek taşıyan herkes bunun ne demek olduğunu bilir. Kahraman kılıcıyla silahlanıp savaştığı gibi. Daha sonrası için savaşmak istiyorum ama belirli bir süre sonra kılıcımın ihtiyar Prusya dehasına da saplanıp saplanmayacağını bilmiyorum. Hiç şaşmıyorum, sen akıllı birisin Carl. Akıl ise en ölümcül silahtır. Ben senden 10 yaş daha ihtiyarım ama seni rahatsız eden öylesine taş gibi birçok sorunun arasında ayakkabına yapışan bu sorunların %1'i bile aklıma hiç gelmedi. Senin yaşında, senin gibi parlak iken ben kitaplardan sözcükler ve düşünceler çalardım ve hiç utanmadan hava atardım. Ben düşünmeyi pek sevmezdim. 2-3 tanınmış ve tanınmamış insana saygı duyuyordum, tasasızca şarkı söylüyordum, dans ediyordum ve İncil'in ölümsüz insanlar tarafından yazıldığına inanıyordum. Oysa en kötülerden biri de değilim. Dünyaya yeni yeni gözlerini açan bir köpek yavrusu gibi yaşıyordum. Sen başka bir hamurdan yapılmışsın. Birçok kötünün olduğu gibi sen amatör değilsin. Bütün hayatını 2-3 problem içerisinde sürdüren bir ukala da değilsin. Sen bir isyankarsın ama kalbini kurutmandan korkarım. Kısa bir süredir 30 yaşındaki öğretmen ile dolgun üst dudağının üzeri yeni yeni tüylenmiş genç triyerli iyi arkadaştılar. Rutenberg Karl'ı başka bir öğretmenle tanıştırdı. Karl Friedrich Köppen. Havanın kararmaya başladığı saatte sık sık kayıkla dolaşıyorlardı. Karada hiçbir yerde, hiçbir zaman böyle özgürce ve samimice konuşulamaz. Kayığı kumsala çekiyorlardı, ateş yakıyor, içiyor, şarkı söylüyor ve tartışıyorlardı. Karl yeni arkadaşlarına değer veriyordu. Rutenberg'i daha çok seviyordu. Köpeni ise saygı duyuyordu. Marx daha sonra Bruno Bauer'le de tanıştı. Tanışma kayıkta hava kararmaktayken gerçekleşti. O sıcak yaz gününün akşamında suda bir duruluk ve sessizlik vardı. Karl ve Adolf Rutenberg kürek çekmeye koyuldular. İkisi de kürek çekmeyi seviyordu. Strelow'da birkaç hafta kaldıktan sonra Marx eski gücüne kavuşmuştu. Ceketini çıkardı, gömleğinin düğmelerini açtı. Çıplak geniş göğsü küreğin her hareketi ile ritmik bir şekilde şişiyordu. Amma da güçlüsün diye hayretini belirtti Köppen. Karl'ın gelişkin kaslarına bakarak. Karl gömleğinin kollarını kıvırdı, şişe ve paketlerle dolu sepete melankolik bakışlar fırlatan Adolf ise Rem balıkçısı şarkısını söylüyordu. Hiç kimse şarkının monoton nakaratına eşlik etmedi ve şarkı da yavaşlayıp kesildi. Bruno Bauer tütün içerek kıyıya bakıyordu. Karl onun üç sivri çizgiden, alın, burun ve çeneden oluşan profilini inceledi. Sivri burnun çizgisinde itici, ısrarcı üçgen, alt çenede de fanatik bir ifade vardı. Karl Labrioli'nin eski Floransa portrelerini hatırladı. Kapsamlı soyutlamalar yapmayı becerebilir mi ki diye kafasında bir düşünce kurcaladı ama hemen yok oldu. Marx genç doşentin gökyüzüne karşı yürüttüğü savaşa saygı duyuyordu. Gans da Bauer'i övüyordu. Suskun bir şekilde ilerlediler. Akşam yorgunluğundan, suyun sesinden ve uzaklardan gelen balıkçı şarkılarından duygulanmışlardı. Marx, aklıma gelmişken size bir şey söylemek istiyorum. Bizim kulübümüze üye olarak kabul edildiniz, dedi Bruno. Her taraftan üzerimize gelen zehirli esnaf dünyasına karşı bu kulüp tek panzehirimiz. Orada çok önemli beyler göreceğinizi düşünmeyin. Burada olanların dışında teoloji okuyan ama ateist olan Todor Altaus, benim kardeşim Edgar ve birkaç kişi daha var. Hepsi de düşünebildikleri için sakin değiller. Rutenberg, kötü bir havada eşinin dönmesini bekleyen bir balıkçı karısının türküsünü söylemeye başladı. Kadının kocası gecikmişti. Karl, halk ezgilerini seviyordu. Ren kıyısından olan balıkçı kadın, eşinin sular arasında nasıl kaybolduğunu, vahşi deniz kızlarının onu suyun dibine doğru nasıl çektiklerini görüyor. Türküyü söylemekten ziyade anlatan Rutenberg, birden hiç beklenmedik bir şey söyledi. Oh, nasıl da sarhoş olacağım, Ren'in balıkçı kızları ve şairleri şerefine. Marx, Arnim ve Brentano'nun anısına bir şişe şen şarabı içer misin? Hanne'nin sağlığı için bir kadeh Moser şarabı içmeyi tercih ederim diye cevap verdi Karl. Kayık kumsalda durdu. Bruno ve Friedrich Köppen tüm kuru çalıları toplayıp ateş yaktılar. Karl'ın Adolf'a mantıklı davranması için yalvarmaları boşunaydı. Rutenberg yemeği beklemeden dibine vurarak bir şişe açtı ve kadehleri doldurdu. Hızlı bir şekilde sarhoş oluyordu. Can sıkıcı bir şekilde de duygulu, hüzünlü ve konuşkan olmaya başlıyordu. Dostlar, şu geceye bakın. Böyle bir gecede genç bir kıza Petrarca'nın sonelerini okumak varken siz şimdi öbür dünyayı tartışmaya başlayacaksınız ve rahmetli Hegel Bruno'nun ağzından konuşacak. Böyle bir Temmuz gecesinde diye konuşuyordu Köppen, kumların üzerine uzanmış gökyüzünü seyrederken, Fransız devrimi öldü. Yağmur yağıyormuş. Boğucu sıcaklık altında ezilen konvansiyon ulusal meclis. Son devrimcileri valilikte toplantı yapıyorlarmış. Robespierre, Couthon, Lebas. Geceler ihanetlerin ve katliamların tanığıdır. Karanlıkta korkaklar bile cesur olabiliyorlar. Bartolome gecesi, Valpuro gecesi, binbir gece diye alayla konuşuyordu Rutenberg ve salamların üzerine şarap döküyordu. Ama bu sefer Bruno şaka ve saçmalıkları dinleyecek halde değildi. Hakkında artık birçok şeyi duyduğu Marx'ın yanına oturup dikkatle onu sohbete sürükledi. Bir konuya girerek sözü hızlı bir şekilde İncil ve Tanrı'ya doğru çekiyordu. Karl dalgın bir şekilde cevap veriyordu. Gece onu da heyecanlandırmıştı. Etrafta hiçbir şey Trier'i hatırlatmayacaktı. Ama biçilmiş otların kokusu, ama çalılardaki kuşların sesleri, ama boğucu sıcaklık olmasaydı. Evden kötü haberler gelmişti. Babası emzide tedavi oluyordu çünkü hastaydı, çok hastaydı. Küçük Edward ölüm döşeğinde yatıyordu. Ya Jenny? Jenny ayrılıktan ve ailesine yalan söylemek zorunda olmaktan dolayı acı çekiyordu. Westfalenler nişan konusunda hala hiçbir şey bilmiyorlardı. Son yıllarda İncil üzerine çalışıyorum ve hiç abartmasız ilk 3 ciltten emin olduğumu söyleyebilirim. 4. cilde gelince henüz tüm kanıtlar toplanmış değil. O yüzden şimdi ilk 3 cildi konuşacağız. İncil'de bir atom kadar bile tarihi gerçek yok. Bu kendini beğenmiş horoz, Strauss, kumun üzerine bina yapıp görenlerin bile gözlerini kapatan bir sis bıraktı. Hiçbir şey Çağdaş Aziz'den daha kötü olamaz. Günümüz Kültür Bakanı'nın sakinleştirdiği bir Aziz dedi Karl. Bay Altenstein, şimdiki madalyalı ve koca popolu cahillere benzemiyor dedi Bauer yüksekten bakarak. Nasıl ateist olduğumu hatırlıyorum da dedi Köppen başını kaldırarak, ondan önce koyu bir dindardım. Genellikle diye onun sözünü kesti Bauer, biz inancımızı aniden yitiriyoruz. Dinden uzun uzun düşünmeden tıpkı çocukluğumuzun masumluğundan ayrıldığımız gibi ayrılıyoruz. Önceleri özenle dua okuyup dini gerekleri yerine getirirken daha sonra Tanrı'yı ona inanmayarak cezalandırıyoruz. Bizi sınavdan geçirmediği için. Bu inanmaktan vazgeçmemiz için en güvensiz yol. İnsan ancak uzun süre düşündükten, hatta acı çektikten sonra ateist veya bilim adamı olabilir. Gerçek ateistler gerçeğe inançtan geçerek onunla savaşarak ulaşmışlardır. Trier ve ailesini düşünmekten kendini alıkoyan Karl Bauer'i dikkatle dinliyordu. Bauer ve köpeğin anlattıklarında kendi yaşadıklarına dair hiçbir şey yoktu. Bir zamanlar babası gibi Rusçucu olup hayatında bir kez bile Yüce Tanrım sözcüğünü söylediğini hatırlamıyordu. Bu sözcüğe babası gibi önem verip vermediğini de. Karl birkaç tanrı arasında büyümüştü. Ravin olan Samuel amcanın inandığı acımasız Yahudi tanrısı. Kilisede Sophie'nin ve son zamanlarda Henriette Marx'ın da dua ettiği Hristiyan tanrısı. Wittenbach'ın yücelttiği antik çağ tanrıları. Wittenbach Trier'in inanılmaz tarihini anlatırken antik çağ tanrılarını da anlatıyordu. Karl bu tanrı dünyasına Nibelungların şarkısındaki kahramanları ve Rem Balat ve destanlarındaki deniz kızlarını da katmıştı. Masal dine ölümcül son darbeyi indiriyordu. Karl hiçbir zaman gökyüzünde birilerinin olduğunu düşünmediği için gökyüzüne karşı bir hücumda da bulunmamıştı. Maalesef dedi Karl komik bir duygusallıkla, ben çocukluğumdan beri dinsizim. Siz diyorsunuz ki diye devam etti ciddileşerek. Hristiyanlık Yunan ve Roma dünyasına kakalanmamış çünkü zaten oradan onların derinliklerinden çıkmış. Bu doğru ama kime hizmet etmiş ve ediyor? Voltaire eğer Tanrı yoksa yaratılması gerekir diyor. Neden? Beni gökyüzü değil yeryüzü ilgilendiriyor. Bruno somurttu. Marx fikirleri prensiplerin soyutlamaların yüceliğinden indiriyorsunuz. Rutenberg çaresizce esniyordu. Kayığa gitti ve arkadaşlarını hemen uyumakla tehdit etmeye başladı. Köppen nasıl ateist olduğunu anlatmadan ayakkabısının içine giren kumlara küfretti. Kum ayaklarını acıtmıştı. Hava aydınlanmak üzereydi. Tanrı sorununu doktor kulübünde tartışmaya karar verdiler. Köppen ayakkabılarını çıkarıp Adolf'u sarstı ve küreğin başına geçti. Stralova doğru ilerlemeye başladılar. Balıkçı köyünde zaman çabuk geçiyordu. Okuyarak, tartışarak, geleceği düşünerek. Karl babasına karşı çıkmamaya karar vererek onun isteği üzerine yaz tatilinde Trier'e gitmemişti. Stralov'un bahçelerindeki kabaklar çiçek açınca, lahanada olgunlaşıp kocaman yeşil tomurcuklara dönüşünce Rutenberg başkente dönme zamanının geldiği haberini verdi. Karl'ın eşyalarını toparlamaya başlamıştı. Onun ne kadar dalgın olduğunu biliyordu. Oh gökyüzü saltanatı diye bağırdı kitapları bavula dizerken. Ben içki içerken kızların peşinden koşturup mükemmel bir dünyanın hayallerini kurarken sen anlaşılması gelin dışında daha bir sürü bilgin incelemişsin. 1. Savigny'nin hükmetmeyi. Sadece ölümü savunan bu tavus kuşu senin neyine? 2. Feuerbach ve Grolmah hukukun temel kavramları. Bu kitap bir ton ağırlığında zavallı Karl. 3. Bacon. 4. Aristo. Hayvanlardaki sanat eğilimlerini ne yapacaksın ki? İki ayaklı eşekleri utandırmak için mi? Bruno Bauer ve Friedrich Köppen Berlin'e dönmek için acele ediyorlardı. Tiyatro sezonu açılıyordu. Karl Doktor Kulübü'nün tavsiyelerini dinleyip eski Leipzig sokağındaki odasından biraz dışarı çıkarak yaşam tarzını değiştirmeyi düşünüyordu. Çağımızın bilim adamının kendisini her konuda eğitmesi gerekiyor. Sanattan anlaması, politik ibrenin gidişini saptayabilmesi gerekiyor. Bilginin 100 tane gözü, 1000 tane eli var diye düşünüyordu Karl. Ve hiç acımadan henüz güçlenmemiş omuzlarının üzerine ağır yükler yığıyordu. Yine ilk olarak Karl'ın aklına geldi tiyatro eleştirileri dergisi çıkarma fikri. Bu fikri tüm Bauer Kulübü büyük tezahüratla karşıladı. Bu Alman basınında bugüne dek eşine rastlanmamış bir dergi olmalıydı. Marx, Shakespeare'i, Calderon'u, Lope de Vega'yı tekrar okumaya başladı. Fuente Ovejuna üzerine yapılan tartışmalar sabahlara kadar sürüyordu. Bulundukları ortam geleceğin tiyatro eleştirmenlerinin gerçeği görmelerini sağlıyordu. Onlar da uykusuzluktan ve gürültüden sarhoş olup neşeli bir halde ancak sabah saatlerinde şarkılarla kulüpten ayrılıyorlardı. Eğer tiyatro çağa tutulmuş bir aynaysa bizim dergimiz Prusya'daki rejimin birçok çirkinliğini meydana çıkaracaktır diye bağırıyordu Karl pencereden Bauer kardeşlerinin arkasından. Ertesi gün Karl Adolf'la birlikte Berlin'e döndü. Posta arabası köy yollarından geçip arkasında sarı toz bulutları bırakıyordu. Karl açık pencereden uzanıp yol kenarındaki ıhlamur ağaçlarından sarı çiçekler açmış dalları yakalayıp koparmaya çalışıyordu. Goethe'nin renkleri incelerken söylediği gibi yeşilden sonra en anlamlı, kendisini en iyi ifade eden renk sarı diyor ve sıcak çayır havasını sevinçle içine çekiyordu. Bronzlaşmış, sağlığına kavuşmuştu ve son derece mutluydu. Tıpkı çocukluğundaki gibi yaramazlıklar yapmaya hazırdı. 19 yaşındaydı. Hayat umutlarla, sürprizlerle, sevinçlerle dolu çiçek açan bir bahçe gibiydi. Henüz kayıplar ve mahvedici hayal kırıklıkları yaşanmamıştı. Gelecek yuvarlanan güneş tozlarıyla dolu bu yol gibi uçsuz bucaksız, ulaşılır, berrak görünüyordu. Rutenberg genç arkadaşını dikkatle izliyordu. Posta arabası çukur ve engebelerden geçerken sarsılıyordu. Yolcuların arasında terlemiş bürgerler, bir bakkal, görevli bir memur ve yanağı sarılı, kucağında iki kafes tutan bir nine, yolları onarmadığı ve ev hayvanlarına vergi koyduğu için hükümeti eleştiriyorlardı. Rutenberg, arı vızıltısından kaçar gibi onların lakırdılarından kaçıyordu. Karl, mutluluk seni sevgilisi olarak seçmiş diye aniden düşüncelerini açıkladı. Senin beynin, Arşimet'in dünyayı yerinden oynatmayı düşündüğü manivela gibi. Sağlam bir irade ile birleşen güçlü bir zekan var. Sen her şeyi mantığa dayandırıyorsun. Her şeyi hakarete uğramışlığın kızgınlığını ve kendini beğenmişliği bir bütüne bağlıyorsun. Bunu başarmak için de pek fazla çaba göstermen gerekmiyor. Senin tüm üstünlüğün işte burada. Biz ise yarı karanlıkta yaşıyoruz. Pusulasız yürüyoruz. Rastlantılara tutunuyoruz. Başarısızlığı ise kaderle açıklıyoruz. Artık çok geç olduktan, hayat yaşandıktan sonra, bazen ölümden duyduğumuz korku karşısında sarhoş olduğumuzda birden beynimizde bir şeyler parlıyor. Biz hayata oynadığımızın, hiçbir şey anlamadığımızın ve en önemlisi hiçbir şey anlamaya çalışmadığımızın farkına varıyoruz. Bir defasında yakınlardaki kıyıda bir cebimde Riesling şişesi, diğerinde Bernays'in ahlaki öğütleriyle gezinirken uzun uzun seni düşündüm ve sırrını çözdüğümü sanıyorum. Seni benden ve benim gibilerden daha üstün kılan, korkusuzca dünyaya soru sorman ve hiç bıkıp usanmadan cevap araman. Kendini kör akıntıya bırakmaktansa akıntıya karşı yüzmeye hatta batmaya bile hazırsın. Eline attığın her işte bir mücadeleci oluyorsun. Doğanın sana bahşettiği dev bir beyne sahip olan sen. Belki kalbin var mı ki? Bunu anlaman için Riesling ile Bernays yardım etmedi mi diye ahenkli içten bir kahkaha attı Karl. Gülüşünde henüz ince çocuk notaları vardı. Benim kalbim mi? İçerisinde karanlıklar var. Fırtınalar kopuyor. Kalbim, ne anlıyorsun sen bu sözcükten? Sevebiliyor muyum? Sevdiğim insana karşı iyi miyim? Ama iyi olmak ne demek? Dilenciye para veren iki yüzlü dindar kadın iyi mi değil mi? Dünyanın en harika insanı olan babam, insan duyguları içinde en yüce olanın içindeki beni yok etmek yolundaki fedakarlık duygusu olduğunu söylüyor. Ama ne için? Kimin için? Annen, baban, karın, çocukların için. Seven, minnettar bir oğul, koca, baba. İşte insanlığın ideali. Küçük ölçek, küçük yürek. İyi bir Hristiyan, iyi bir kral hizmetkarı, ne kadar çok yapmacıklık var. Robespierre'in, Gracchus kardeşlerin, Spartacus'un ise yürekleri kocamanmış. Robespierre yüce bir egoistmiş, hayatını şöhrete adamış diye karşı çıktı Rutenberg. Bizi onun uyumadan önceki düşünceleri ilgilendirmiyor. O, insanlığın yüce değerleri uğruna öldü. Önemli olan da bu. Aristo, Shakespeare, Dante, Hegel, Spinoza, işte onların da büyük kalpleri varmış. İsimleri de tarihe altın harflerle yazılmış.